neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Seslerine hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 19 Mayıs. Milli mücadelenin başlangıç günü olan bu anlamlı gün, aynı zamanda Türk gençliğine de armağan edilmiş. Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri aslında. Evet. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih. Ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Tabii 19 Mayıs tarihinin önemini anlayabilmek için herhalde 16-19 Mayıs tarihleri arasında Atatürk'ün Samsun'a çıkışından başlamak gerekiyor galiba, değil mi?
Evet, evet. Zaten Atatürk 19 Mayıs'ı kendisi de hani 19'lar hayatında genel olarak önemli de, evet. 19 Mayıs'ı kendisi de daha sonrasında doğum günü olarak kabul ettiği için hani 19 Mayıs'ın kendi hayatında da özel bir yeri vardır. Hı hı. 19 Mayıs tabii Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte Samsun halkı için daha sonrasında çok kıymetli bir hale geliyor. Hemşehrilerim diyeyim. Onlara evet. da selam olsun buradan. Gerçekten sahip çıkıyorlar bu 19 Mayıs gününe. İlk kutlamalar orada başlıyor. Yani 1926 yılından itibaren Samsun'da ciddi manada bir 19 Mayıs özellikle Gazi günü olarak, hı hı. Gazi'nin burada yaptığını, burada fiili olarak artık Kurtuluş Savaşı'nı hani bir ümitsizlikten bir diriliş gibi. Diğer bayramlarımıza bakarsanız hep bir takım durumların, bir takım gelişmelerin sonuçlarıdır. Yani meclisin açılışı, cumhuriyetin ilanı, 30 Ağustos zafer artık, hı hı. kazanılmıştır. 19 Mayıs tam tersine bir şeyin başlangıcıdır. Daha henüz sonu belli olmayan bir sürecin başlangıcı olması itibariyle diğer bayramlarımızdan farklılık evet. arz eder. Bunun için de ilk başta pek kabul edilmemiştir. Hani milli bayram olarak uzun bir süre diğer bayramlar kabul edilmiştir. 19 Mayıs daha geç bu anlamda milli bayram olarak kabul edilmiştir. Atatürk'ün ölümünden yaklaşık 5-6 ay önce kabul ediliyor. Onun da girişimleriyle diyelim. Tabii spor kulüplerinin hani önemli bir girişimi, hı hı. var bu anlamda ama onun da en sonunda bu 35'lerde başlıyor bu girişimler, 36'da devam ediyor ama 38'de neticeleniyor, hı hı. bu anlamda baktığımızda. 20 Haziran 1938'de de kabul ediliyor bayram olarak ama o zamanki adı Gençlik ve Spor Bayramı. Daha sonra 1981'de ancak işte bu Gazi gününden, özellikle Samsun'da, hı hı. Gazi günü olarak kutlanmasından yola çıkılarak Atatürk'ü anma ismi, hı hı. başına ekleniyor bayramın ve bugünkü adını alıyor.
Evet.
Dolayısıyla Samsun'da hani böyle baktığımız zaman uzun uzun kutlandığını görüyoruz. Çok farklı şenliklerin yapıldığını görüyoruz ve diğer mesela illerde işte kongrelerle ilgili ya da kurtuluş günleriyle ilgili yapılan kutlamalardan farklı olarak Samsun halkının bunu ısrarla sahiplendiğini ve millileşmesi gerektiğini savunduklarını, defalarca girişimde bulunduklarını halk olarak. Yani sadece Samsunluların bayramı olmasın, herkes kutlasın bugün diye önemli bulduklarını, hı hı. ve çabalar gösterdiklerini görüyoruz. Yani diğer şehirlerde böyle bir tutum yok ama 19 Mayıs için böyle bir tutum var ve onların bu gayretleri sonucunda gerçekten o başarı elde ediliyor. Mesela 1935'te henüz bayram olarak ilan edilmemişken bütün yurtta kutlanıyor. Evet. Bayram. Tabii CHP'nin de önemli çabaları var 19 Mayıs'ın bu şekilde Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesiyle ilgili. Bir de Güneş Kulübü'nün ilk baktığımız zaman böyle bir Cevat Abbas Güner'in böyle bir çabasının olduğunu görüyoruz. Yani ilk tekliflerden bir tanesi onlardan geliyor. Bu bayramın bir anlamda baktığımızda tabii sporla ilişkilendirilmesi, gençlikle ilişkilendirilmesi, jimnastik şenliklerinin de bu bayrama dahil edilmesiyle birlikte, hani geçen sefer 23 Nisan'da bahsetmiştik, çocukları anlama, çocukların sorunlarını konuşma diye. Burada da gençlere gerçekten sağlıklı olma, sporu sevdirme, geleceğe yönelik olarak dik durma, bir takım cumhuriyet değerlerini kazandırma gibi, tabii ki bayramla birlikte bayramın anlam ve önemine ilişkin bunları söylemek mümkün.
Evet, gençlik kavramı aslında Atatürk için çok ayrı bir önem ve anlam ifade var. Ediyor. Evet. Çünkü genç fikirli olmak doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.
Evet, sözünden
de bunu anlıyoruz.
Kesinlikle.
Zaten.
Kesinlikle. Özellikle Sivas Kongresi'nde bir genç diyor ki, yani mandayı kabul ederseniz sizi bile telin ederiz, hı hı. Diyor. Yani işte diyor bu gençlik, bunun için gençlikte ümidi.
Evet.
Yani hani gerekirse kendisini bile böyle bir düşünceyi kabul ederse lanetleyecek bir gençlikte dolayısıyla ümidi hep de bunu belirtmiştir. Yani bütün ümidim gençliktedir diye sık sık bahsetmiştir. Gençlere gerçekten çok önem verdiğini pek çok konuşmasında, pek çok olayda tekrar tekrar dile getirdiğini bunu evet. Görebiliriz.
Güveninin tam olduğunu şöyle bir sözünden de anlamak mümkün. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmesini üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.
Evet, evet. Bir kere başlı başına hani gençliğe hitabesi var. Hı-hı. Orada da gençlik derken bakın gence demiyor, gençliğe, yani kendisini genç hisseden herkese, genç aslında beyinlere. Genç beyinlere, evet. Ve tabii ki Cumhuriyet değerlerini kabul eden gençliğe. Hı-hı. Yani bu anlamda Atatürk gençliği dediğimiz gençlik, onun değerlerini hani benim yüzümü görmeseniz de benim fikirlerime sahip çıkarsanız bu benim için yeterlidir diyor ya, evet. O fikirlere sahip, evet. Çıkanlar işte Atatürk gençliğidir. Dolayısıyla o gençlere hitap etmektedir. Orada da zaten hani muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyerek onlara o gücü ve tekrar hatırlatmayı yapmaktadır. Özellikle hani şu anda belki de tekrar tekrar okumakta fayda var diye düşünüyorum. Hala geçerli, hala taze. Evet. Biz hani gençliğe hitap edince işte o zaman söylenmiş ve geçilmiş gibi görüyoruz ama gerçekten tekrar tekrar üzerinde okunulması ve durulması gerektiğini düşünüyorum. Şu evet. anda da geçerli gençliğe geçerli. Bu
evet, sözleri. Sözlerine baktığımızda evet. gerçekten şimdiyi görebiliyoruz. Evet. Şimdi kurtuluş yolunu açan Samsun'a ayak basmayla başlıyor belki o yol ama buna o kadar önem vermiş ki Nutuk da bununla başlıyor aslında,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet, aynen öyle, evet, evet. Orada mesela dağ başını duman almış. Kendisi de çünkü ne kadar düşünün işgal altındaki bir ülkede belki de neredeyse, tabii ki ekibi var, tabii ki kendisine inananlar var ama neredeyse çok küçük bir ekiple birlikte bu yolculuğa çıkıyor ve orada hani göğüslere tekrar böyle bir imanın gelmesi, tekrar bir gücün gelmesi lazım. Zaman zaman çünkü enerjiler düşüyor. O dağ başını duman almış marşı tekrar tekrar söyleniyor mesela. Bu 19 Mayıs törenlerinde de sonrasında dağ başını duman almışın söylenmesi ve birçok yerde gençlerin bu marşa sahip çıkması da oradaki bu inancın göstergesidir, aslında yansımasıdır diyebiliriz. Hala da aynı şekilde kutlanmaktadır. Mesela bu 2012 yılında çıkarılan bir şeyle Samsun halkı ona karşı çıkmıştır mesela. Stadyumlarda kutlanması, diğer şehirlerde, sadece Ankara'da stadyumda kutlanacak, diğer şehir mesela yıllardır hani kutlandığı için Samsun'da, evet. Samsun halkı stadyum kutlamasını geri istemektedir mesela. Onlar buna bir tepki evet, göstermektedir. Evet. Çünkü hakikaten sadece bir bayram kutlaması şeklinde, diğerlerinde de hani fener alayları, işte geçit törenleri, bayrak asmalar, afiş asmalar, sloganlar, onlar var ama burada farklı olarak biraz önce üstünde durduğumuz gibi gençlik ve spor öne çıktığı için spor müsabakaları yapılıyor ve bunun için mesela okul bahçeleri değil, pek çok okulun katıldığı stadyumların daha uygun olmasından, yani ilk başından beri bu bayramın kutlamaları içerisinde spor müsabakaları mutlaka yer alıyor. Evet. Spor gösterileri muhakkak yer alıyor. Dolayısıyla okullar arasında mesela güreş, basketbol, futbol turnuvaları, ne bileyim bisiklet yarışları, yüzme gibi bu tür farklı spor dallarından yarışmalar olduğu için hani daha geniş alanda
koşu Samsun'dan başlayan,
evet
değil
evet
mi?
Koşu yani dolayısıyla yani. Spor ve gençlik çok öne çıktığı için daha geniş alanlarda, yani okul tabii bahçelerinde de kutlansın, okullarda da kutlansın ama stadyumlar biraz da aslında sporun ve bu bayramın ruhunu daha iyi yansıttığı için gibi bir itiraz var hani bu çalışmasına.
Evet. Samsunlular daha bir bilincindeler
evet,
herhalde.
Daha
çünkü
fazla.
Samsun'a ayak bastığında Atatürk görevli bir askerdi ama sonrasında bu kurtuluş yolundaki mücadelede sivil olarak devam
evet,
etti.
Evet, ama bütün sivil halk da kendisine ve tabii ki asker arkadaşları da kendisine destek verdi. Hani şöyle baktığımız zaman peki neler yapılıyordu bu bayramda diye, bunun dışında mesela işte top atışları, şimdi daha çok 10 Kasım'da gördüğümüz korna çalmalar mesela hani indiğini hissettirecek şekilde, hani Samsun'a geldi o duyguyu verecek şekilde aynı anda gemilerin, trenlerin, arabaların hepsinin aynı anda kornayla şenlik şeklinde, tabii ki hani 10 Kasım'daki daha bir yas ruhuna uygun bir korna çalma, ama burada daha bir şenlikli olacak şekilde korna, coşkuyu yansıtacak korna çalmalar. Mesela şükran baloları, yani iyi ki başlattın böyle bir mücadeleyi diye yolu, bir şükran balolarının yapılması, çeşitli temsillerin yapılması ve özellikle nasıl işte çocuk sorunları ile ilgili çeşitli konferanslar yapılmıştı. Burada da radyo konuşmaları ve konferanslar daha çok işgal yıllarında, yani 19 Mayıs'ın yaşandığı yıllarda ve sonrasında, bu milli mücadele döneminde ülkemizde durum nasıldı? Nerelerden nereye geldik? Evet. Dedim ya, bu Samsun'a bir başlangıç yani bu
aslında
anlamda.
Aslında o yolculuğun Samsun'da başladığında Samsun'dan görünen manzara hiç de parlak değildi.
Tabii. Yani böyle bir sonuca gelineceği, işte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız o günlerde belli değil. Tabii ki dolayısıyla çok baktığımız noktadan ümitsiz bir durum var. Ama siz orada bir ümit yeşertiyorsunuz. Dolayısıyla halka tekrar 19 Mayıs'ın ruhunu anlatacak şekilde neler yaşandığını hatırlatacak konferanslar mesela yapılmış. İşgal yıllarında nasıldı Atatürk'ün buradaki rolü, neydi? Hani sahip çıkılması adına bu bayrama ve bu bilincin yeniden kazandırılması ve unutulmaması o günlerin dolayısıyla. Şimdi mesela baktığımız zaman gerçekten 19 Mayıs'larda ben gençlerde o ruhu göremiyorum. Sanki kendileri için bir bayram değil gibi sahip çıkılmıyor. Ama yurt dışında baktığımız zaman her millet kendi bayramına bu anlamda sahip çıkıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Gene burada da işte hani gençliğe hitap ede belirttiği gibi birinci vazifesi aslında işte böyle zamanlara sahip çıkmak. Çünkü geçmişteki bu zamanlara, bu kahramanlıklara, bu tür üzüntü ve sevinçlere tekrar dönülerek, hatırlanarak ders çıkarılır ve gerçekten geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılabilir. Bir anlamda bunun sağlanması söz konusu.
Niye
bayram kutlanarak
acaba gençler sahip çıkmıyorlar ki bu kadar, o eskisi gibi coşkulu kutlanmıyor bu güzel
çünkü
bayram?
Çünkü yaklaşık işte bir iki gün önce bir çalışmada bu Atatürk'ü görmüş yaşlılarımızla birlikteydik. Artık yaşlı da diyemiyorum onlara. Gerçekten yürekleri genç. Gençlerden daha genç hakikaten. Yaşlı derken utanıyorum. Nasıl bayramları kutladıklarını anlattılar. Otobüs yok diyorlar mesela. Araba yok. Biz Ulus'tan nerelere kadar yürüyüp, okullarımızdan yürüyüp stadyuma gelirdik. Oralarda spor gösterileri yapardık. Akşama kadar gerekirse ayakta kalırdık. Ya da annelerimiz, babalarımız bizi bayramlara götürürdü stadyuma. 19 Mayıs stadyumu da zaten adını gene buradan almıştır. Bu kutlamalardan almıştır. Ve orada halk çok erkenden yola çıkardı ki hani yer bulayım stadyumda, koca stadyum, yer bulayım. Erkenden giderler diyor, çoluk çocuk sıraya girerlerdi, orada otururlardı, ondan sonrasında da ayakta kalırlarsa da kalırlardı, akşama kadar gerekirse ayakta kalınırdı, kimse yorulmazdı çünkü o bayramın coşkusu onlara o hazzı tattırıyordu. Yani mesela yorgunluk nedir bilmezdik diyor, yürüye yürüye giderdik ve marşlar söyleyerek giderdik. Hepimiz izci takımlarında, işte spor takımlarında yer alırdık, hepimizin diyor bir böyle bu tür bir uğraşı vardı. Şimdi bakıyorum yani hani bahsedilen zamanlar yaklaşık işte 40'lı tarihler, 40'lı yıllar. Şimdi biz o kadar mesela gençlerimizi sporla buluşturamıyoruz. Gençlerimizi bu tür kutlamalarla buluşturamıyoruz. Tabii ki bir takım şeyler
belki
yapılıyor ama
belki de onlar o dönemi birazcık yaşamış olmalarından, çok yakın tanıklık etmiş olmalarından kaynaklanıyor.
Tabii,
güzel duygularla
yani öyle
yaşıyor
zaten
olmaları değil mi?
Kendilerini de buradan tekrar selamlıyorum. Seniye teyze özellikle öyle diyor. Gerçekten orada o marşın her bir kelimesini yeniden yaşardık biz diye bahsediyor mesela. Çünkü o ruhu yaşatmak da işte belki bizden yeni nesillere, onlardan yeni nesillere geçsin diye biz biraz da onları gençlerle buluşturduk. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Belki bunları yaşayan insanları, o dönemde nasıl kutlandığını yaşayan insanları gençlerle buluşturmak ve o ruhu yeniden diriltmek lazım belki de. Çünkü sınav kaygısıyla, sınav baskısıyla öyle bir hale geldi ki gençlerimiz kutlamaya fırsat bulamıyorlar. Yani kendilerini ifade etmekte güçlük
çekiyorlar. Sınavda da işte bir ezbercilik söz konusu olduğunda belki sindire sindire o tarihi okuyup
anlamak, yaşamak
anlamak
lazım.
Doğru söylüyorsunuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda 19 Mayıs'ları ve Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor galiba.
Kesinlikle. Çünkü diyor ki Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Yani geleceği emanet ettiğine evet. göre onun değerlerine sahip çıkmak lazım. O günlerde yaşananları bilmek lazım. O mantığı, o heyecanı tekrar hissetmek lazım. Dediğim gibi hala geçerliliğini sürdüren bir gençliğe hitabe söz konusu, bir bakmak lazım ne yazıyor evet. diye anlamak lazım. Sadece duvarlarımızda asılı olması değil, gerçekten onu içselleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece duvarımızı asmakla evet. çok evet. hani nicel çalışmalar bunlar. Nitel olarak içimizde hissetmemiz için bir bakmamız lazım yani bize ne diyor, ne emanet etmiş evet, diye.
Gençlere güveni tamdı evet. bu anlamda. O güvenin yitirilmemesi gerekiyor gerçekten.
Evet. Mesela gene bir sözünde vatanın bütün ümidi ve geleceği size genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Şimdi bu enerjiyle hani kendisine yetmiyor enerjisi. Hı hı, evet. Kendisine yetmiyor. Dolayısıyla nasıl bunu gelecek nesillere aktaracak, nasıl çevresine aktaracak? Çok güzel gençlerimiz de var. Çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Onları da yaygınlaştırmak lazım tabii ki. Özellikle belki hani bu ruhun tekrar ortaya çıkması adına belki gençliğin böyle bu bayramlara sahip çıkabileceği neler yapmak istersiniz diye belki onlara sormak lazım. Yani evet. ne tür kutlamalar yapmak ister?
Peki hiç yapılmış mıdır böyle araştırmalar? Neler yapmak istersiniz diye sorulmuş. Ne gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır acaba?
Yani o tür araştırmalar var mı bilmiyorum ama evet. Genç yani muhatabı olan doğrudan onlar çünkü. Atatürk'ü nasıl anmak istersin? Bugünün anlamı onun için neydi? Sizin için ne? Dediğim gibi bu bayrama özel olarak hani katıldığıyla ilgili, neler yaptığıyla ilgili Atatürk'ün çok fazla bir bilgimiz yok. Yani çok katılmamış. Fakat 19 Mayıs onun için önemli olduğunu tekrar tekrar dile getirmiş. Hı hı. Dediğim gibi doğum günü olduğunu da söyleyerek. Bu yüzden hani onun hayatındaki önemi nedir? Niçin Atatürk'ü anma günü olarak anılıyor? Gazi gününden bugünlere gelmişiz. Tabii ki hani bir şehirle başlamış ama bütün ülkeyi sarmış bir ümitten bahsediyoruz evet. ve sonrasında gelinmiş noktadan bahsediyoruz. 19 Mayıs diğer bayramların başlangıcı olarak da ele alınabilir diye düşünüyorum. Yani bütün her şeyin başlangıcı gibi bir anlamda. Bu yüzden de belki işte dediğim gibi neler yapılmak istendiği, nasıl kutlamalarla onu anmak istediklerini, nasıl kutlamak istediklerini bu özel günü belki sormak, araştırmak lazım. Bu da evet. bir anlamda bize tarih eğitimcilerine evet. de bir...
evet, öğretmenlere de evet, bu arada çıkarım olsun. Çok büyük görevler düşüyor her zaman olduğu gibi. Ama o atamız boş yere inanıp güvenmedi evet. bu ülkenin gençlerine. 19 Mayıs'ları ve Atatürk'ün emanetine mutlaka sahip çıkacaklardır gençlerimiz.
Evet, evet. Benim de bütün ümidim gençlikte. Gerçekten çocuklarımızda ve gençlerimizde o ümidi de zaten söndürürsek... o zaman hani hiç yaşamayalım yani. Evet. O ümidin yeşermesi lazım.
Evet.
Ve güzel şeyler de oluyor gerçekten bilimsel anlamda da. Gençliğimiz pek çok yurt dışında ödül kazanıyor. O anlamda güveniyorum gerçekten evet. gençlerimize.
Bu o ümit imana. Işığında o evet. zaman gençlerimizin bu güzel bayramını kutlayalım. Atatürk'ü evet. anma ve gençlik ve spor bayramı bir kez daha, bin kez daha kutlu olsun
kutlu
diyelim.
Kutlu olsun. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de aynı şekilde kutlu olsun diyelim.
Tekrar. Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip la la la. Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. La la la. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin.
Zihin vesaire. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Sinan Canan bizlerle. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk. Merhaba.
Evet, bugün beynin gelişmesi her yaş döneminde farklılık gösteriyor biliyorsunuz. Ancak gençlikte daha farklı işliyor galiba bu beyin. Genç beyni konuşalım istedik. Özellikle gençlik haftası dolayısıyla, 19 Mayıs haftası dolayısıyla. Nasıl işler gençlerin beyni?
Valla bence üzerinde en fazla konuşulması gereken konuların başında geliyor. Sanıyorum bütün anne babaların genel olarak hani tabiri caizse arıza yaşadığı konulardan bir tanesi. Şimdi çocukken, yani çocuklarımız bol miktarda oyunla vakit geçiriyorlar, dünya onlar için çok güzel, işte efendim çok son derece sevimli bir ilişkimiz oluyor genellikle. Hani bazı çocuklar huysuz falan da olsa bir şekilde bunun üstesinden gelebiliyoruz, ama onlu yaşlara geldiğimiz zaman insan gelişiminde önemli bir safha var. Beynin ön tarafı o zamana kadar, yani onlu yaşlara gelene kadar çok fazla gelişmiyor. Ama onlu yaşlardan itibaren çok hızlı bir gelişme dönemi başlıyor beynin ön tarafında. Bu beynin ön tarafının bir özelliği vardır. Alnımızın hemen altında kalan bölümdür burası. Bizi diğer canlılardan ayıran özelliklerimiz neyse onların yönetildiği yerdir beyinde. Ben genellikle şöyle diyorum, bir şempanzenin yapamayıp da bizim yaptığımız ne varsa beynin bu ön bölümüyle ilgili. Nedir bu özellikler? Mesela sosyal rollerimiz, ahlak kurallarına uyabilmemiz, irade kullanabilmemiz, kişiliğimize uygun ve bize özel davranışları ortaya koyabilmemiz. Bunlar beynin ön bölümüyle ilgili. Şimdi peki ne oluyor onlu yaşlarda burası gelişirken? Şimdi herkesin gençlerle ilgili yaşadığı belli sorunlar var. Çocuk normal yaşayıp giderken birden hem vücudunda enteresan değişiklikler olmaya başlıyor. İşte ergenlik dediğimiz döneme girmeye başlıyor. Hem de davranışlarında bazı radikal değişiklikler oluyor. İşte öncelikle evdeki anne babayla ciddi bir, ya ağır ağır artan bir çatışma süreci başlar mesela çoğu zaman. Özellikle aynı cinsten çocuklar, yani erkek çocukla baba arasında, işte kız çocukla anne arasında daha hani yoğunluklu olmak üzere böyle bir davranışsal farklılaşma başlıyor. Bedendeki ve hormonlardaki değişiklikle de birleştiği zaman aslında gencin durumu son derece dikkati hak eden özel bir durum haline geliyor.
Peki onlu yaşlar dediniz, 10 yaşından sonra. Hı hı. Ne zaman sona erecek bu?
20'li yaşlara doğru giderken zaten bu sürecin sonuna doğru geliyoruz. Yani işte 17-18 yaşında yavaş yavaş bu sistemler durulmaya başlar. Ve o zaman da zaten diyelim işte 12-13 yaşından 20 yaşına doğru o kişinin de nasıl bir insan olacağı yavaş yavaş artık oturmaya başlar. Yani kaderini kastetmiyorum, sadece genel karakter özellikleri, olaylara nasıl tepki vereceği, efendim belli yeteneklere yatkınlığı yahut işte kızgın mı sakin mi falan birisi olacak, kabaca o dönemde belirmeye başlıyor. Bunun da sebebi şu, şimdi beynin gelişmesinin mantığına bakacak olursanız bu anne karnından ta ölümümüze kadar devam eden bir süreç aslında. Fakat beyin dışarıdan gelen girdilerle ve tecrübelerle yapısını değiştirerek öğreniyor. Şimdi ergenlik dönemindeki çocukların hani çok stereotipik böyle her yerde bildiğimiz bazı davranışları var. Her şeye itiraz etmek, böyle yerli yersiz birey olma çabaları, yani garip garip böyle kendini göstermeler, bazen öfke nöbetleri, bazen odalarına kapanmalar, sessizlikler. Ya bunların hepsine baktığında tabii reddetmeler. Şimdi bunlar açıkçası sosyal ilişki kurallarının deneme yanılmayla öğrenilmesine dayanıyor. Ve bunu aynen bisiklete binmeyi öğrenmeye benzetebilirsiniz. Şimdi ilk bisiklete nasıl bindiğimizi bir düşünelim. Yani bilenler özellikle. Düşersiniz, kalkarsınız, bu iki tekerlekli alet nasıl dengede duracak diye stres olursunuz. Sağınız solunuzu yararlarsınız ama her bir tecrübenizde beyninizin o bisiklete binme hareketlerini kontrol edecek özel bölgeleri, başta işte bu ensemizin arkasındaki beyincik dediğimiz bölümü, her tecrübeyle yeni devreler oluşturur. Ve bu yeni sinirsel devreler sayesinde biz adım adım o bisikleti nasıl dengede tutacağımızı, pedal çevirirken işte nasıl sağa sola döneceğimizi falan yavaş yavaş öğrenmeye başlarız. Bu basit model, yani beyinde devre oluşturarak davranış kazanma, bir beceri kazanma devresi, her türlü beyin gelişiminde aslında temel. Şimdi bunu gençlerde düşünün aynısını. Diyelim ki annenin, babanın, arkadaşların yaşadığı sosyal çevrenin sosyal sınırlarını ve ilişki biçimlerini öğrenmeye çalışıyor. Aynen bisiklete binerken yaptığımız gibi deneme yanılma yoluyla, bazı konularda sıkıntı çıkarabilecek işte çıkışlar yaparak, bazı denemelerde bulunarak, sosyal denemelerde bulunarak beyin devrelerinin uygun bir orta yol bulmasını sağlıyor.
Ama olumlu davranışlar nasıl gelişecek? Örneğin bir hata yaptı ama özür dilemesini bilmiyor.
Özür dilemediği zaman diyelim, bu olumsuz bir davranış. Bu olumsuz davranışın da sonuçlarını görmesi gerekiyor. Yani bazı dersler uzun zaman alır, bazı dersler hemen öğrenilir. Bunun gibi bazı derslerde öğrenilmez, yani hepimiz her şeyi öğrenmiyoruz. Dolayısıyla yani insan böyle robotik bir varlık olarak düşünülürse eğer işin içinden çıkmamız çok zor. Evet. Ama her insanın özel beyin yapısının farklı olduğunu bilirsek, özellikle de bunun hani en gelişmiş haline bu ergenlik dönemi ve sonrasında ulaştığını düşünecek olursak, dolayısıyla yani bu dönemlerdeki farklılığa biraz bence daha açık olmamız lazım. Peki, bunu tabii söylemesi kolay, yapması zor. Ben de bir çocuk babası olarak onu hemen söylemeliyim.
Evet. Şimdiki gençlerin beyni daha mı farklı işliyor? Örneğin ebeveynler derler ki biz böyle yaşamadık ergenliğimizi, biz böyle genç olmadık, bunlar farklı derler ya, onun için soruyorum.
Şimdi neslin biraz değiştiği doğru olmakla beraber, insan derler ya, insan nisyanla malul diye unuturuz biz genellikle. Mesela biz kendi ergenlik dönemimizi kendi içimizden deneyimlediğimiz için, yani bizim o zamanki erişkinler tarafından nasıl göründüğümüzü ya da ne kadar tuhaf olduğumuzu pek bilmiyoruz. Aslına bakarsanız her dönemin gençleri aynı, fakat bu dönemde bir ekstra bir problem var. Daha evvelki programlarımızda da sizle konuşmuştuk onu. Çok fazla verinin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Yani beynin rahat rahat işleyebileceğinden çok daha fazla miktarda bilgi akıyor zihnimize. Bu hem sosyal olarak böyle, hem bildiğimiz öğrenme nesneleri anlamında böyle. Şimdi bir normalde insan beyninin ilişki kurabileceği bir maksimum insan sayısı vardır. Buna işte Dunbar sayısı derler. Bir antropolog bulmuştur bunu. Beyninizin büyüklüğüyle İlişki içerisinde olabileceğiniz insan sayısı çok alakalıdır. Biz insan beyni en gelişmiş beyin olduğu için her insan kabaca 150 kişi diyorlar. İşte 100-150 kişi civarında insanı gerçekten tanıyıp onlarla sağlam bir sosyal ilişki kurabilir. Ama bugün işte diyelim bir sosyal mecrada, sosyal ağ ortamında 150'den az arkadaşı olana ezik diyorlar mesela. Böyle gençler küçümsüyorlar bunu. Yüzlerce, binlerce arkadaşımız var sözde, hani bunu tırnak içinde söylüyorum. Ve beynimiz aslında bunu kaldırabilecek bir yapıya sahip değil. Şimdi böyle olunca bu bize son derece yorucu bir takım sonuçlar olarak geri dönüyor. Her biri, yani insan tanımak beyin için sosyal ilişkilerde bulunmak çok ağır bir yük. Mesela bir kuantum fiziği problemi çözmekten çok daha fazla enerji harcar beyin yeni üç kişiyle tanıştığı zaman. Onların davranışlarını okumak, işte öngörmek vesaire. Dolayısıyla bu da tabii özellikle gelişmekte olan genç zihni çok büyük bir yük altında bırakıyor. Tabii bu yük de çocukların biraz daha yılgın, biraz daha depresif olmasını sağlıyor. Artı bir de buna modern eğitimin o aşırı gerekliliklerini koyun. Çok fazla şey öğrenip, çok fazla sınavdan geçip sürekli başarılı olmanız beklenen de bir gergin ortam var. Bunları hepsini birleştirince şimdi çocuklar bence biraz şanssız beyin gelişimi açısından. Ama bu arada ben özellikle anne babalara sevginin ve sevgiyi göstermenin önemini hatırlatmak isterim. Çünkü insan zihni, insan beyni, insan bedeni hatta sevgiyle çalışan bir sistem. Evet. Buna kurgulanmış ve siz en zor koşullarda bile bakınız hormonal dengeleri değiştiren çok şey biliyoruz, ilaçlar falan filan ama öyle doğal davranışlar var ki hormonal dengeleri alt üst edebiliyorsunuz. Hı hı. Bütün ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bir annenin çocuğuna sarılması bildiğimiz en etkili hormon sistemi dağıtma yöntemidir.
Evet.
Oksitosin diye bir hormonu bir salgılayıverirsiniz. Mesela bir anne çocuğuna sarıldığında, eşler birbirine sarıldığında, dostlar birbirine sarıldığında bütün sisteminiz alt üst olur, gerginliğiniz ortadan kalkar. Bir anda o işte ya bu fani dünyada nelerle uğraşıyoruz falan gibi ruh haline dahi girebilirsiniz. Sevgi ve sevgiyi göstermek özellikle sadece sevmek değil.
Evet,
İnsan
sevginin
için çok
aşamayacağı
önemli.
Hiçbir
çok önemli.
Şey yok. Peki kız ve erkeklerin beyni farklı mı çalışır bu anlamda?
Bayağı farklı. Şimdi biyolojide dişi ve erkek zaten bakıyorsunuz hani bütün hayvanlar aleminde bir kere çok farklılar. Ama insanda böyle dış görünüş açısından pek fazla farkı yoktur aslında erkekle dişinin. Şimdi temelde baktığınızda biz biraz kıyafet saç baş şekliyle biraz farklılığımızı arttırıyoruz aslında ama fark nerede diye baktığınızda diğer canlılar gibi bizde de fark olmalı diye baktığınızda beyinler çok farklı. Anne karnından başlayan bir süreç var ve erkek bebeklerin çoğunda daha anne karnından başlayan bir süreçten dolayı erkek beyni dediğimiz bir beyin oluşuyor. Özetle biraz yavaş gelişen bir beyin bu. Doğduğu zaman daha tam işte dişi beyin gibi olgunlaşmamış oluyor. Dişi beyin dediğimiz beyinde ise genellikle kız bebeklerinde olan ama biraz daha erken olgunlaşıyor. Bunu zaten ortaokul dönemlerindeki çocuklar iyi deneyimliyorlar. Mesela kız çocuklar ortaokul civarında aniden büyür gibi olurlar zihnen. Erkek çocuklarla pek anlaşamazlar aynı sınıftaki. Erkek çocuklar biraz gariban kalır böyle yazık. Bunun sebebi işte bu dişi beynin biraz daha hızlı gelişmesi. Hızlı gelişmenin sebebi de özellikle doğurganlık, annelik, bebek bakımı gibi çok çetrefilli bir biyolojik görevle ayarlı oldukları için milyonlarca senedir beyin yapısı da biraz ona doğru efendim nasıl diyelim uyum sağlamış. Hı hı. Ve bu beyin yapısı oldukça ince, hassas ve hızlı gelişen bazı sistemler içeriyor dişilerde ya da kadınlarda. Erkek beyni ise ben genellikle anlattığımda ya işte hocam sen de erkeksin niye böyle söylüyorsun falan diyorlar ama şimdi bilimsel gerçekler aslında son derece basittir. Erkek beyninin özellikle sol tarafı biraz az geliştiği için anne karnında doğduğumuzda biz erkekler biraz zayıf bir beyinle doğuyoruz. Hı-hı. Temel olarak. Bu arada hemen parantez içine belirteyim.
Neden daha az gelişir?
Testosteron diye bir hormon var biliyorsunuz. Erkeklik evet. Hormonu diye bilinir. Bu hormon erkek bebeklerde daha anne karnındayken salgılanmaya başlıyor. Testosteronun vücutta birçok etkisi olduğu gibi işte cinsel organların gelişmesi falan beyin gelişimine de böyle bir etki yapıyor. Hı-hı. Sebebini tam bilmiyoruz, tam mekanizmasını bilmiyoruz fakat biyolojik faydası çok aşikar. Az gelişmiş bir beynin nasıl bir faydası olabilir diyeceksiniz. İşte dünya tarihine bakın. Mesela insanlık 50-100 bin senedir yaklaşık işte dünyanın her tarafına göç ediyor. Efendim çok riskler alıp garip garip yerlere gidiyor. Ya da işte kıtalar keşfediliyor, bir şeyler oluyor, icatlar yapılıyor. Bakıyorsunuz bu kaşiflerin, kıtalar keşfedenlerin çoğu erkek. Niye böyle diye baktığınızda beynin muhakeme yeteneği bir tık çok az zayıf olduğu için risk alma konusunda erkek beyni çok iyidir. Ve bu risk alma sayesinde de yeni alanlar, yeni yaşam imkanları bulma görevi biraz erkeğin üstüne kalmış. Biliyorsunuz biraz çılgınca hareket ederler. Hı hı. Hatta çocukluk döneminde erkek çocukların oynadıkları oyunlara bakın, kız çocukların oynadıkları oyunlara. Kız çocukları genellikle evcilik falan gibi böyle sözel şeylerle vakit geçirirken erkekler ya top oynarlar ya böyle tehlikeli efendim akrobasi gösterileri, evet. Uçak olurlar falan mesela böyle işte motor sesleri çıkarırlar. Bunların hepsi aslında biraz beyinsel farklılığımızdan kaynaklanıyor.
Bu ergenlik çağında da evet. Kızlardan daha farklı yaşamalarının sebebi belki de testosteron değil mi?
Zaten ergenlik yaşları da biraz farklı oluyor. Biz özellikle işte gençleri yaşlara göre gruplandırdığımız için eğitimde bazen bunun tezatlarını da yaşıyoruz. Yani erkekler daha ergenliğe girmeden kız çocuklar ergenliğe girmiş oluyorlar ve bu değişimi onlar biraz da erken yaşıyorlar demin de dediğim gibi. Ama lakin bu özellikle ergenlik döneminde bir de bunlar tam son haline erişiyor, onu da söyleyeyim, bu farklılıklar. Hı. Ve kişilik bunun üstüne bina ediliyor. Fakat bütün özelliklere topluca bakacak olursak, belki daha sonraki programda detaylı bunu konuşuruz çünkü uzunca bir konudur.
Evet.
Ama bütün özelliklere bakarsak adeta bir işte Lego'nun parçaları gibidir. Erkekle kadın birbirine tam denk gelir ve oturur. Ve ancak bu şekilde biyolojimizi de iyi bilerek erkekle kadının niye var olduğunu anlayabilirsek, o zaman bu eksik ya da fazlalık gibi görünen şeylerin aslında gerçekten tam gerekli özellikler olduğunu fark ediyoruz.
Hı hı.
Ve işte erkek bir şeyde eksik ama başka bir şeyde fazla. İşte harita okumakta da erkek evet. iyi mesela, onda kadınlar biraz zayıf gibi. Dolayısıyla böyle bir iş bölümü var cinsler arasında ve insanın tam insan olması erkek ve kadının birlikte olmasıyla mümkün oluyor.
Evet. Zaten. Aslında müthiş bir zihinsel gelişim dönemi o yaşa baktığımızda ama yerli yerine oturmamış hiçbir
evet.
şey.
Bir kere insanın için en önemli sorunlarından bir tanesi soyut düşünce meselesi. Çocukken bu bizde pek fazla yok. Hatta ilk doğduğumuzda mesela benlik algımız bile yok. Benlik algısı sonra gelişiyor. Daha sonra bir soyut düşünce geliştiriyoruz. Ergenlik dönemi ise çok farklı, hani hiçbir hayvanda rastlayamayacağınız garip telaşelerin, düşüncelerin, kaygıların olduğu bir dönem. Bunlar da beyin bağlantılarını şekillendiriyor. Şimdi bazı çocukların filozof olacağı sonradan o dönemde belli olmaya başlıyor. Tuhaf davranışlar, işte böyle yazmalar, çizmeler, resimler yapmalar, hani kendini farklı şekilde ifade etme kaygılarının öne çıktığını görebiliyorsunuz. İnsan beyni aslında, ben hep hatırlatmaya çalışıyorum. Daha doğrusu insan beyni cinsinden anlatılamayacak kadar karmaşık bir varlık. Bir kere onu bir göz önüne almak lazım. Ben beyin uzmanı olarak keşke bildiğim bütün beyin bilgisi benim hayatımı cennet yapmaya yetseydi. Ama insan gerçekten bundan çok karışık bir şey.
Hı hı.
Ama beyni bilmek bize güzel bir bakış açısı noktası sağlıyor. Ve bir şeyleri biraz daha hoşgörüyle, biraz da anlayışla karşılayabiliyoruz.
Empati.
Özellikle genç, tabii özellikle gençlik dönemde. Ben özellikle anne babalara ve gençlerle uğraşan öğretmenlere sıklıkla sakin bir köşeye geçip kendi ergenlik dönemlerini sıkça düşünmelerini tavsiye ederim.
Ama işte onlar da diyorlar ki biz böyle değildik.
Düşünmedikleri için. Evet. Yeterince düşünürlerse yaşadıkları büyük arızaları, sıkıntıları muhakkak hatırlayacaklar. Ve her dönemde bunun olması, zaten bakın çatışma olmazsa birey olunmaz. Yani özellikle ergenlik döneminde. İşte sevgili dostum Cem Mumcu'yu dinliyorum geçen gün bir psikoterapiler hakkında yaptığı bir konuşmada. Mesela bir çocuğa terapi uyguladığı zaman eğer çocuğun annesi babası diyor benden çok iyi bahsediyorlarsa ya da ah ne güzel hiç sorunumuz kalmadı diyorlarsa ben o çocuğa terapi yapmayı bırakıyorum çünkü yanlış yolda olduğumu anlıyorum diyor.
Hmm.
Çocukla anne babanın kontrollü ve makul bir çerçevede çatışması gerekiyor. Bu çatışma onun nasıl bir birey olacağını belirliyor. Bizim evimizde hiç ergenlik sorunu olmadı, hiç çatışma olmadı denilen yerlerde sorun olma ihtimali çok yüksek. Onu söylemeliyim.
Evet.
Çünkü insanın doğasında
bu. Lazım.
Kesinlikle korkmamak lazım. Doğal sonucu budur.
Evet. Aileyle çatışma yaşarken erken dışarıda arkadaşlarına karşı çok kibar, onlarla çok iyi anlaşıyor.
Bazen dışarıdan böyle gözükebiliyor. Arkadaş çevresinde de hızlı değişimlerin olduğu dönemlerdir bunlar. Mesela önceden ilkokulda can ciğer arkadaşım onsuz yaşayamam dediği insan tipine bile bakmaz hale gelebiliyor ergenlikte. Bu da yine deneme yanılma yöntemiyle kendine uygun sosyal çevre bulma ve onu oluşturma çabaları aslında. Tabii ki sürekli içinde yetiştiği aileden çıkmak onun bir nevi kabuğundan çıkması. Tabii ki dışa dönük bir yaşam aslında sağlıklı olanı. Sağlıksız olanı insanlardan kaçan, işte evine sığınan, evdekilerle de görüşmeyen, yani asosyalleşen genç modeli. Orada bir sosyal gelişim sorunu olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. O yüzden iyidir. Ben biraz öyleydim. O yüzden de o durumu savunuyorum. Yani dışarıda böyle dışarıda olmak iyidir. İnsan topluluklarının içerisinde kendini bulmak çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.
Evet. Şimdi bir ailede o zaman genç ya da gençler varsa o ailede daha akıllı beyinlere ihtiyaç var herhalde bu durumda değil
evet,
mi?
Evet, bilge.
Evet.
Bilge insanlar, şimdi bakın şu eski model kaldı biraz. Şu anda pek yok, çekirdek aileyiz çoğumuz maalesef. Büyüklerimiz çok fazla yanımızda olmuyor. Ama gerçekten eski zamanlarda, o güzel hikayelerde, eski filmlerde gördüğümüz bir şey vardı.
Özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama gençler anneyle babayla tartışırken anneanneyle, babaanneyle, dedeyle ilişkileri çok daha
evet.
güzel.
Çünkü işte biz gençlik döneminde bir şey yaşıyoruz, ergenlikte bir şey yaşıyoruz ama yaşlılıkta da bir şey yaşıyoruz. Güzel yaşanmış bir hayat bilge bir yaşlılık getiriyor. Ve eğer etrafımızda bilge bir yaşlı aile ferdi olacak kadar şanslıysak şunu çok güzel gözlemleyeceğiz. Diyelim anneyle çocuk, babayla çocuk bir sıkıntı yaşarken, eşler birbiriyle sıkıntı yaşarken birkaç sakinleştirici kelimeyle ortalığı süt limana çevirebilen dedeler, nineler vardı eskiden. Yani hani bunların boş olduğu, bunların geçici olduğuna dair ve gerçekten ikna edici yaşanmışlıklara dayanan öğütler olan insanlar vardı. Bugün biraz onu da kaybetmiş durumdayız maalesef. Kendi kendimizin hakemi olmak gibi zor bir işi üstleniyoruz. Evet. O yüzden bence yaşlılarımıza iyi bakalım. Özellikle hani bu işte maalesef kazanç ve ekonomik fayda kültürünün getirdiği şu huzur evleri falan filan meselesi bu yeteneğimizi elimizden aldı insan türü olarak, almaya da devam ediyor. Yaşlılar insan türünün en önemli çıktılarıdır bana sorarsanız ve onu da inşallah bir gün sizle ayrıca konuşmayı çok arzu ederim.
Evet, gençlerimiz, geleceğimiz bu güzel günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda geleceğimize emanet ettiğimiz gençlerimizin bayramını da kutlayalım. Size de çok teşekkür edelim.
Ben de aynen kutluyorum. Gençlerine ait bayramı olan bir ülke olarak sorumluluğumuz var. En azından bu vesileyle gençlerimize bir daha şöyle alıcı gözle bakalım ve kıymetlerini bilelim diyor. Bu hafta vesilesiyle de bütün gençlerin gözlerinden öpüyorum. Aynen devam etsinler.
Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı bu bölümümüzün yine konuğu. Enbey'in Bilimsel Kurul Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Yarın sabah erkenden gel seninle buluşalım. Şöyle el ele verip keyfimizce dolaşalım. Neşeli gençleriz biz, çibili bili çibili bili bili. Yaşamayı severiz, çibili bili çibili bili bili. Bir pantolon, bir gömlek, çibidi bidi, çibidi bidi, istediğimiz yere gideriz. Neşeli gençleriz biz, çibidi bidi, çibidi bidi, yaşamayı severiz, çibidi bidi, çibidi bidi. Bir pantolon, bir gömlek, çibidi bidi, çibidi bidi, istediğimiz yere gideriz. Yaşamayı severiz, çibidi bidi, çibidi bidi. Bir pantolon, bir gömlek, çibidi bidi, çibidi bidi. İstediğimiz yere gideriz. Neşeli gençleriz biz, çibidi bidi, çibidi bidi. Yaşamayı severiz, çibidi bidi, çibidi bidi. Bir pantolon, bir gömlek, çibidi bidi, çibidi bidi. İstediğimiz yere gideriz.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Anlayılan boya, ısıya dayanıklı cam.